Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 16.07'yi gösteriyor. Balkanlara yolculuğumuz başladı memleketten. Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Şu anda Sefa Aktan'da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. 31 Mayıs 2023 tarihinde tam da saatlerimiz 16.07'deyken başladık programımıza. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimize eğer soracak olursanız balkanlarayolculuk@trt.net.tr. Biz WhatsApp'ta da varız bu arada, onu da hatırlatalım. 0-90-505-756-0150 de bizim telefon numaramız. Sevgili dinleyenlerimiz, Bulgaristan'dan bir festival haberiyle başlıyoruz programımıza. Kırcaali'de 3 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan Etkinlik Milli Gruplar Festivali düzenlenecek. Festival Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği tarafından Kırcaali Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle organize ediliyor. Bulgaristan'daki etnik gruplar kendi kültürel zenginliklerini sergiliyor. Festivali amacını, kaç yıldır düzenleniyor olduğunu ve festivalle ilgili pek çok soruyu biz Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Müzekki Ahmet Beyefendi ile konuşacağız. Alo.
İyi günler.
İyi günler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şeyden önce hayırlı olsun diyelim. Heyecanla bir bekleyiş var herhalde.
Evet, teşekkür ediyoruz. İlk önce Kırcaali'den bütün radyo dinleyicilerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Evet, biz Ömer Lütfi Kültür Derneği olarak zaten kuruluşundan 30 yıldan beri çeşitli festivaller düzenliyoruz ve bu festival de önemli, Bulgaristan çapında önemli bir festival. Bulgaristan'da yaşayan tüm etnik azınlıkların temsilcileri Kırcaali'ye, Kırcaali Hoşgörü Merkezi'ne gelip burada performanslarını gösterecekler dediğiniz gibi. 3 Haziran'da saat 12'de başlayacak ve şu ana kadar 32 grup katılım için başvurdu. Yaklaşık 400 amatör sanatçı, folklorcu bu festivalde yer alacak.
Evet, 3 Haziran'da başlıyor. Kaç gün sürüyordu?
Bir gün sürecek, yani en az 4-5 saat sürmesi gerekiyor. İşte 10'ar dakika herkes performansını gösterecek ve Kırcaali Belediyesi adına da onlara katılım belgesi, teşekkür belgesi sunulacak. Dediğim gibi bu festival yani 9.sü düzenleniyor bu
çok
yıl.
Çok güzel. Aslında, hangi amaçla düzenliyorsunuz o zaman Müzekki Bey bu yani, festivali?
Şimdi biliyorsunuz Bulgaristan olsun ve başka ülkeler olsun çok çeşitli festivaller yapılıyor. Ancak böyle yani Bulgaristan'da yaşayan gerçekten azınlık olan ve böyle festivallere, çeşitli festivallere katılma imkanı olmayan azınlıklar için biz bu festivali onun için düzenliyoruz. Birinci kendilerini gösterebilsinler. Azınlık olduğunu hissetmeden Bulgaristan'da yani 10-12 azınlık var. Bunların temsilcileri gelip Kırcaali'ye yani performanslarını göstersinler, kendilerinin var olduğunu göstersinler ve Bulgaristan milli kültürünün bir parçası olarak, bir buketin bir parçası olarak kendisini göstersinler diye yapıyoruz.
Anlıyorum.
Aynı zamanda da aynı zamanda da dediğim gibi biz Kırcaali Belediyesi, Kırcaali Belediyesi yaklaşık 25 yıldır belediye başkanı Türktür ve her zaman burada yaşayan çeşitli etnik gruplar, etnik azınlıklar arasında bir uyum var, bir hoşgörü var ve bu hoşgörüyü biz aynı zamanda festivallerde göstermek istiyoruz.
Peki önceden size başvuru mu yapıyor bu gruplar?
Yani biz şimdi ilk önce yani bunu biz 2011'de başlattık. Bu 9. kez artık düzenliyoruz. 2 yıl pandemi dolayısıyla 2 yıl yapamamıştık. Biz bunu Kırcaali Belediyesi'nin kültür takviminde, Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın kültür takviminde yer almaktadır. Oradan tabii ki çeşitli basından duyuruyoruz bütün Bulgaristan'a. Katılmak isteyen tabii ki gruplar başvuruyorlar bize. Ve onlar tabii ki onaylanıyor. Biz kimseye hayır demiyoruz. Yani evet. Bazı yıl 40 grupta katılmış olduğu var. Bazı yıllarda 20 var. Yani isteyen katılıyor.
Peki bu grupların şu anda örneğin 3 Haziran Cumartesi günü etkinlikte görev alacak olan grupların özellikleri nelerdir bildiğiniz kadarıyla? Biraz bize bir tablo çizebilir misiniz?
Şimdi bizim etnik gruplar festivalinin yani festivaline folklor da katılabiliyor. Müzik, şarkılar, modern danslar yani alandan katılanlar oluyor ve bu festivalde de yani çeşitli işte genel olarak daha ağırlıklı Türk folkloru var. Çünkü biliyorsunuz Bulgaristan'da en büyük azınlık yani Türklerdir. Hı hı. Yaklaşık 1,5 milyon Türk yaşıyor. Hı hı. İşte Romanlar, Pomaklar, Yahudiler vesaire. Yani her azınlık grubu işte hem folklorunu hem müziğini, türküsünü burada sergileyebiliyor.
Peki bize Bulgaristan'daki etnik gruplar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? En büyük azınlığın, en kalabalık olan azınlığın Türkler olduğunu söylediniz.
Tabii tabii.
Evet. Bu etnik grupları biraz çeşitlendirebilir misiniz bize özelliklerini?
Şimdi biliyorsunuz genel olarak yani Bulgaristan anayasasında maalesef azınlık olarak hiçbir etnik grup tanınmamıştır ama... Etnik topluluk olarak yani en büyük topluluk Bulgaristan'da 1,5 milyon en az 1,5 milyon olan Türkler ve Müslümanlardır. Ve tabii ki bunların yanında Romanlar var, Yahudiler var, Ermeniler var, Karakaçan dedikleri bir yine etnik grup var. Yani 8-10 tane çeşitli gruplar var ama en büyüğü dediğim gibi Türklerdir. Ve ikinci yerde de Romanlar.
Evet. Peki bu etnik gruplar arasındaki kaynaşma ya da kutuplaşma olayını biraz bize analiz edebilir misiniz? Nasıl bir tablo bizi bekliyor?
Şimdi genellikle folklor ve festivaller alırsak yani Bulgaristan'da dediğim gibi çok çeşitli festivaller yapılıyor. Hı-hı. Ancak o festivallere bu azınlık gruplar davet edilmiyor maalesef. Hı-hı. Yani genel olarak Bulgaristan'da yapılan festivallere Bulgar gruplar katılıyor. Hı hı. Yani onun için biz bu festivallerle, etnik gruplar festivaliyle bu şeyi kırmak istedik. Yani onlar da tabii ki bizim Bulgar gruplar da katılıyor. Yani bizim bu festivale sadece etnik gruplar dedikten sonra Bulgarlar da katılıyor.
Örneğin, sonuçta örneğin yani. Sözünüzü bölüyorum. Müzekki Bey, şunu merak ediyorum. İşte Karakaçanlar da geliyor mu? Ya da Romanlar da geliyor mu?
Evet tabii tabii. Hı-hı. Yani onu demek istedim. Yani seve seve geliyorlar. Hatta çok memnun oluyorlar. Yani böyle bu festivale katıldıklarından dolayı gerçekten memnun oluyorlar ve bizlerle yıllar sonra hep her zaman işte yine katılmak istiyorlar. Hı-hı. Daha başka gruplar katılmak istiyor. Bu festival artık dediğim gibi Kırcaali'nin hoşgörü festival oldu ve artık gelecek yıl 10.sü düzenlenecek inşallah sağ olursak. Onu da daha kapsamlı 2-3 gün bizim belediye başkanımızın desteğiyle 2-3 güne yayarak daha büyük bir festival yapmayı da düşünüyoruz.
Peki, kolaylıklar diliyoruz size Müzekki Ahmet.
Çok teşekkür ediyorum ve bir kez daha Kırcaali'den herkese selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz. Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Müzekki Ahmet'le sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. 3 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan Etnik Milli Gruplar Festivali düzenlenecek. Bize kısaca Müzekki Bey festivalin içeriğinden bahsetti ve amaçlarından bahsetti. Biz onlara kolaylıklar ve bol neşenin, kahkahanın olduğu bir festival diliyoruz.
seni alacağım, annen baban duymadan. Silmem ben seni alacağım, annen baban duymadan. Kırcalinin hasarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin hasarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Olursanız Selim'imin yanındayım. Beni de soracak olursanız Selim'imin yanındayım. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez.
Sevgili dinleyenlerimiz, Balkanlarda sözlü Türk edebiyatı geleneğinden söz edeceğiz. Sözlü Türk edebiyat ürünlerinden örnekleri, 13. yüzyıldan itibaren destanlarda ele alınan konuları, sosyal olaylardan bahseden destanları, destanlarda tarih kitaplarında yer almayan neyi buluyoruz diye soracağız ve Balkanlardaki sözlü edebiyatımızın önemli isimleri ve eserlerini konuşacağız. Kiminle mi? Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden doçent doktor Atıf Akgün'le. Atıf Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz edebiyat konuşmayı çok seviyoruz. Ama bir taraftan da Balkanlarda sözlü edebiyatı da merak ediyoruz. Evet, şimdi nasıl bir gelenektir? Bize şöyle bir baştan bir anlatabilir misiniz?
Tabii ki biz geçen programlarda bir girizgah da yapmıştık. Hı hı. Programın takipçileri hatırlayacaklardır. Balkanlarda sözlü edebiyat geleneğine.
Ve doyamamıştık galiba, değil mi?
Evet, çok sağ olun. Örnekler noktasında vakit el vermiyor tabii ki. Evet. Bir virgül koymuştuk. Hı hı. Bugün arzu ederseniz sözlü geleneğin en önemli yansıma alanı destanlarda. Hı hı. Ki örneklerle devam edebiliriz.
Tabii ki.
Kısaca.
Tabii ki hocam.
Şimdi,
buyurunuz.
Tabii destanlar hakkında arzu ederseniz önce bir genel bilgiyi hemen hatırlatarak ben söze başlamak istiyorum. Hı hı. Destanlar milli tarihi sosyal hadiseleri en baskın şekilde yansıtan sözlü edebiyat ürünü. Bizim için o bakımdan değerli. Biz ona baktığımızda kuşaktan kuşağa aktarılması, tarihin içinden süzülüp gelmesi, onun kültürel bakımdan da değer kazanmasında önemli. Meseleye biz Balkanlar özelinde de yaklaştığımızda hemen iki tür destanı bir hatırlamamız lazım. Oluşumlarına göre çünkü destanlar iki türlü. Yani doğal destanlar ve yapma destanlar ya da aşık tarzı destanlar var. Doğal destanlarda geçen programlarda sözünü ettiğimiz Şan Kızı Destanı gibi örnekler Balkanlarla ilişkilendirilebilir. Çünkü İdil Bulgarlarına ait olduğu için. Aynı zamanda bu doğal destan örneği bizim Balkanlardaki Osmanlı öncesi ve hatta İslam öncesi destan geleneğimize işaret ediyordu. Hı hı. O meyanda Codex Cumanicus'u da saymıştık. Kuman Türklerinden yine bize haber veriyordu. Hı. Şan Kızı destanı da öyle. Ama Balkanlar'da bir de tabii ki Osmanlı sonrası ve İslam etkisinde 13. yüzyıldan itibaren artık biz İslam sonrası doğal destanları görüyoruz. Anonim destanları. Hı. Burada tabii tarihi figürler öne çıkıyor. Bir ismi zikredebiliriz. Hı. Örnek olması ve konuyu somutlaştırması kimdir? Açısından Sarı Saltuk. Hı hı. Bu inanç önderlerimiz arasında zikrettiğim bir isimdi benim.
Evet.
Sarı Saltuk bir Alp ve aynı zamanda Eren, yani Alp Eren figürü. Hı hı. Ve Balkanların Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında önemli bir şahsiyet bu. Ve hı. bu şahsiyetten sonra onun hakkındaki efsaneler, rivayetler destanlaşıyor.
Evet.
Destanlaştığı için de biz artık Saltukname'leri Balkanlarla ilişkili olabilen destanlar arasında bir numarada sayabiliriz. Saltukname'nin hikayesinde Şehzade Cem Sultan'ı görüyoruz. O Rumeli'de gezdiği yerlerde Sarı Saltuk'a ait menkıbeleri sıkça dinliyor ve bunlardan etkileniyor. Ebu'l-Hayr Rumi'ye bunları yazıya aktarmasını emrediyor, görevlendiriyor ve bu Saltukname'lerin ilk teşekkülü bu şekilde meydana geliyor. Tabii destanda Sarı Saltuk'u incelerken biz neyi görüyoruz? Aslında Balkan coğrafyasını görüyoruz. Sarı Saltuk'un Türk-İslam kültürünü yaymak için yaptığı faaliyetlerde onun Avrupa dillerini, Balkan dillerini yani dinleri, Balkanlı bilginleri bildiğini, farklı metotlarla şehirlere, saraylara hatta kiliselere girerek vaazlar verdiğini bu destan vesilesiyle öğrenebiliyoruz. Hatta bu da diğer örnek isimlerle genişletilebilir. Yani diğer inanç önderleri etrafında teşekkül eden de böyle örnekler var. Doğal destanlar arasında Osman babamız için de, Seyit Ali Sultan vilayetnamelerinde de, Demir Baba için de bu tarz İslam etkisinde doğal destanlara örnek verebiliyoruz. Ama ikinci destan türü dediğimizde, konumuzun ikinci kısmı aşık tarzı destanlar ise artık daha yakın dönemde meydana getirilen ve söyleyeni belli olan destanlar. Evet. Yani bu özelliğiyle ayrılıyor. Bunların yakın dönemde teşekkül etmesi sosyal hadiseleri yansıtmasına tabii ki engel değil. Ve Balkanlar söz konusu olduğunda Osmanlı döneminde özellikle bu geleneğin daha güçlü olduğunu ve yapay destan yani yapma destan bağlamında Balkanların daha güçlü olduğunu ben sizlere söyleyebilirim.
Öyle mi? Evet. Peki şunu siz yine lütfen konuşmanızın insicamını bozmak istemiyorum ama şunu da merak ediyorum. Peki bu destanlarda madem tarihten de bahsediyoruz, tarih kitaplarında yer almayan neler var Atıf Hoca?
Evet, sözü şeye getirmişken özellikle yapma destanlara ve aşık tarzı destanlara, öyleyse iki örnekle bunu somutlaştırabiliriz. Bulgaristan sahasında Silistreli saz şairi Ruşeni'nin 19. yüzyılda yaşamış bir şahsiyet ve çok güzel bir örnek bizim için aşık tarzı destanlara. Bir Türk-Rus savaşını ele alan destanı var mesela. Şimdi bu aşıklarımız bunları dert eden, mesele eden şahsiyetler ve doğrudan destanlara yansıyor. Bunun bir destanından ben bir örnek metinle söze devam etmek isterim. Silistre destanında şöyle der: Silistre halin beyan edeyim, çağrışırız gece gündüz elaman, hakkın emri böyleymiş nideyim, aleme sağ yoldu bu da bir zaman, bir taraf tunadır bir taraf kara, kamil cerrah yoktur yaramız dara, girdaba düşmüşüz gayrı ne çare, mekanımız oldu deryayı umman, güller soldu mamureler çöl oldu, Rum'a ateş düştü, hepsi kül oldu. Zişteviz, Silistre, Varna nice oldu. Sene 45 tamam, hünkârım durma. Şimdi bu işte sosyal hadisenin bir aşığın gönlünde nasıl destana dönüştüğünün numunevi bir örneği aslında. Bunu genişletmek de mümkün. Başka yörelerden de örnek verilebilir arzu ederseniz.
Evet. Peki 13. yüzyıldan itibaren destanlarda ele alınan konular neler genellikle?
Evet, burada tabii destanlara yansıyan yakın dönemde en yakın sosyal hadisenin biz Balkan Türkleri Türklüğünün ağır trajedisi de olan göçler ve Balkan savaşları olduğunu görüyoruz yakın dönemde. Fakat tarihi bir perspektifle baktığımızda ilk dönemlerden itibaren gündelik hayattan birçok ayrıntıya kadar bu destanlara yansımaların olduğunu görebiliriz. Bu noktada tipik bir şahsiyet var aslında. Kosova'da ve yakın dönemde yaşamış. Aşık Ferki'yi zikretmemiz gerekiyor. Aşık Ferki üzerine Balkan Kosovalı önemli Türkolog Nimetullah Hafız hocamızın bir çalışması vardı. Destanlarını derlemişti. Çok farklı eserleri var Aşık Ferki'nin tipik bir şahsiyet olarak ama destanlarıyla bilinir. Ben sadece başlıklarını dinleyicilerimiz için zikretmek istiyorum. Şimdi Prizren'de bir gelin alma nedeniyle meydana gelen kavgaları işlediği destanı Mamuşası var. Ve şehirde şiddetli geçen bir kış mevsimi ve afete neden olan bir sel için kaleme aldığı, söylediği destanı Şita var. Aynı şekilde yine bir aile kavgası destanı Pürzerrin, Prizren'in Osmanlı dönemindeki adı Pürzerrin ve Osmanlı-Yunan Savaşı'nı anlatıyor destanı Yunan'ı Aşık Ferkiya. Bütün bunlara baktığımızda Aşık Ferkiya'nın aslında orada doğmuş olması, orada yaşaması, orayı terennüm etmesi destanlarında bize Balkanlar ve aşık destanları bağlamında güzel bir örnek oluşturuyor diyebiliriz.
Evet. Peki Balkanlardaki sözlü edebiyatımızın önemli isimleri ve eserlerinden de bahsedebilir misiniz hocam bizim için?
Tabii burada çok geniş bir isim listesi karşımıza çıkar. Çünkü bölgelere göre de bir tasnif söz konusu. Belli ocaklar var, belli Türk bölgeleri var. Deli Ormanlı şairler, Rodop yöresinin şairleri, Kosovalı şairler, bu noktada çok sayıda örnek ve hatta yüzyıllara göre de yine örneklerimizi çoğaltmamız tabii ki mümkün. Yüzyıl olarak belki 15. yüzyıldan itibaren söyleyecek olursak işte Niğbolu şairi Ahi Hasan'ı zikredebiliriz. Dobrucalı Kazak Aptalı, Rodop halk şairi Seyit Ali Sultan'ı etrafında menkıbelerinde teşekkül ettiği söylemiştik. Aşık Ömer'i. Yakın döneme böyle yaklaştıkça Sofyalı Aşık Hıfzı'yı, az önce Prizren'le ilgili hadiseleri destanlarına taşıyan Aşık Ferki'yi yine zikredebiliriz ama çok zengin bir coğrafyadan söz ediyoruz ve çok etkili bir gelenekten bahsediyoruz. Bu öylesine köklü bir gelenek ki Osmanlı'da dahi aslında ordu şairlerinin özellikle askeri coşkuya ve sevk etmesi, savaşma noktasında onun motivasyonunu arttırması için destanlar söylediklerini biliyoruz. Bu konuda Fuat Köprülü'nün bize aktardığı bilgiler var. Hemen ondan alıntıyla şunu ifade etmek isterim. Şöyle diyor o. Özellikle harp zamanlarında askerin hissiyatı cengaveresini tahrik için muharrik ve müessir destanları söyleyen ve bunu bir ahengi mahsus ile söyleyen ordu şairleri vardı der. Bunlar ahalinin hissiyatı milliyesini gıcıklarlar, hatta eski mağlubiyetlerin hatırasını ihya ile kalplerde sürur ateşi yakacak şiirler terennüm ederler der. Bu bize aslında ta Osmanlı'dan itibaren bu destan söylemenin halk içinde de işlevsel olduğunu ifade eder. Bir de tabii aşıklık geleneğinin biz aşık kahvehanelerinde Yugoslavya'da, Prizren'de, Üsküp'te yaygın bir şekilde yaşatıldığını yine tarihi bilgiler içerisinde biliyoruz. Ve bu aşıkların İstanbul'a da gelerek aşık fasıllarında Balkan aşıklık geleneğini temsil ettiklerini söyleyebiliriz. Doğrudan bulundukları muhitlerle ilgili sosyal hadiseleri işlemişlerdi bu temsilcilerimiz.
Peki, çok teşekkür ederiz Doçent Doktor Atıf Akgün. Kolaylıklar diliyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden Doçent Doktor Atıf Akgün ile birlikteydik. Balkanlarda sözlü Türk edebiyatı geleneğinden, Balkanlardaki sözlü edebiyatımızın önemli isimleri ve örneklerinden bahsetti Atıf hocamız bizim için. Dinleyenlerimiz, Manastır'ın ortasında Dilek Türkan'dan dinledik. Bu eser Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan biri. Bugün onun hayatında önemli bir yeri olan kente, Manastır'a gidiyoruz. Atatürk askeri eğitiminin bir bölümünü Manastır Askeri İdadesi'nde tamamlamıştı, hatırlarsınız. Bu şehirde geçirdiği yıllar hayatında çok önemli izler bıraktı ve elbette günümüzde Manastır da ondan izleri barındırıyor. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil hocamızla konuşacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Zeki hocamız. Hoş geldiniz
hoş
her
bulduk,
şeyden önce.
Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet hocam, yani Manastır deyince böyle Atatürk'ten ayrı düşünemiyoruz biz.
Yani sadece hem Atatürk hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularının yetiştiği bir merkez konumunda. Manastır şehri genel bir tarihçesinden bahsedecek
evet.
olursak
evet.
bugünkü ismi Bitola, Slavların söylediği
Bitola.
Biz Manastır söylüyoruz. Manastır aslında İpek yolunun Balkanlardaki o sol kol dediğimiz Via Egnatia yolu üzerinde yani Ege'yi Adriyatik'e bağlayan
yol.
Güzergahında olduğu için şehir Osmanlı dönemi, antik dönem ve Roma, sonradan Bizans döneminde Heraklea olarak adlandırılıyor. Ancak Osmanlı'nın, yani ben kısa geçiyorum bu tarih kısmını. 10. yüzyıldan sonra Bulgarların eline geçiyor. Bulgar krallarının eline geçiyor. Çarlığın eline geçiyor. Çar Boris ve Samuil'in eline geçiyor. Ardından Osmanlı geliyor. Osmanlı 1. Sultan Murat Hüdavendigâr döneminde 1385 yılında fethediliyor ve bu fethetme sırasında şehir tamamen Heraklea Eskişehir olarak adlandırılan bölgeden yeni bir düz ovada kuruluyor. Nerede kuruluyor?
Eskişehir duruyor mu?
Eskişehir duruyor.
Ama
antik
kuruluyor.
Arkeolojik alan olarak
tamam.
duruyor. Dragor nehir demeyelim de ırmak veya çayın hemen iki yakasında şehir kuruluyor. Ancak 7. Bizans döneminde Heraklea eski yerleşimin yanında çok kilise ve manastır olduğundan Osmanlı buraya manastır diyor. Çünkü manastırlar yoğun olduğu için
Anladım.
Bu isim manastırlardan geliyor.
Tamam.
Yani Hristiyanlardaki manastır, kilise, kilise ile manastır arasındaki fark Ortodoks eğitiminin merkezi konumunda olduğu için manastırlar Hristiyan eğitimi veriyor. Kiliselerde eğitim yok tabii haliyle. Direkt ibadet var ama manastırlarda papazların yetiştiği eğitim merkezleri olduğu için burada da o manastır yapılarının çok olması, Ortodoks Hristiyanlığını eğiten manastırlar olması sebebiyle Osmanlı buraya manastır demiş. Yani
tamam.
ismini buradan getiriyor.
Evet.
2. Sultan Murat ve Fatih döneminde bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasına önem veriliyor. Toros'tan bu sefer Türkmen Yörük Türkleri manastıra yerleştiriliyor. Şehrin demografik yapısı yavaş yavaş Türkleşmeye başlıyor. Nitekim 1468'de 295 Müslüman haneye karşı 160 Hristiyan hane var. Evliya Çelebi ziyaretinde 1667 yılında manastırı ve 1669'da iki defa ziyaret ediyor. Çünkü güzergah, Avrupa güzergahı buradan geçtiği için. Şehirde işte 20 mahalleden, 3000 evden, 70 camiden bahseder. Ve bir bedestenden bahseder. Yani bunlar gelen bilgiler. 1835 yılında Rumeli vilayetinin merkezi oluyor. Yani
evet.
vilayeti selasi dediğimiz 3 tane Makedonya coğrafyası olarak adlandırdığımız bölgede, yani Rumeli'de 3 tane vilayet önemli. Rumeli vilayeti selasi dediğimiz Manastır vilayeti, Selanik vilayeti, bir de Kosova vilayeti. Kosova vilayetinin merkezi Üsküp, Manastır vilayeti merkezi Manastır, Selanik vilayetinde merkezi Selanik. Bu şekilde bir şey olunca 1881 yılında Manastır'da işte siyasi olarak önemli gelişmeler başlıyor. Nedir? 1881 yılında Osmanlı için burası artık toprak kaybetmeye başlayınca 3. Ordu Komutanlığı merkezi Manastır'a geçiyor, taşınıyor. Yani Edirne'den Manastır'a taşınıyor. Hı. Oradan Balkanlarda savunmasını yapıyor. Dolayısıyla bu 3. Ordu Komutanlığı Osmanlı'nın ordu merkezi Manastır'a taşınınca büyük bir nüfus artışı da oluyor. Nitekim yapıların çoğunda bir geliştirme var, büyütme var. Çünkü nüfusa cevap verme var diye. Şimdi böyle bir şeyde bizim Manastır'da son 1908 yılında Manastır'da esas siyasi hareketler başlıyor. Yani biraz yapılara geçmeden önce bu önemli Manastır'ın yapısında.
Kaç yıldır hocam bu?
1908'de Manastır'da şey kuruluyor. İttihat Terakki Merkezi Manastır'la Selanik yani götürüyor ve ikinci meşrutiyetin de ilanı buradan başlıyor, hareketi başlıyor. Balkan Savaşları'nda da 1912'ye kadar burada Osmanlı idaresi devam ediyor. 1913'teki Bukreş Anlaşması'yla Sırbistan'a yani o dönemdeki Yugoslavya Krallığı'na teslim ediliyor. Şimdi kısaca bir tarih bilgiden sonra Manastır'da bugün ne vardır? Yapılardan 12 cami var. Merkez Çarşı Mescidi, işte Hacı Mahmut Camii, Hacı Hamza Camii, Hatuniye Camii, Haydar Kadı, İshakiye, İshak Çelebi, Kadı Mahmut gibi Koca Kadı Camii, bir de Paftalı Camii, Şerif Mehmet Camii, bunlar 12 tane hepsi ayakta. Üç tane de türbemiz, dört ayak türbesi, Hasan Baba türbesi. Bunlar da ayakta. Ama bizim için önemli bu yapılardan yani diğer önemli üç tane de hamamımız var. Deboy Hamamı aslında Bedesten'in yanında olduğu için deboy olarak, depo olarak kullanıldığından Kerim Paşa ve eski çifte hamam, bir tane de imaret. En önemli yapı şu anda günümüzde 3 tane cami, 4 tane cami ibadete açık.
Evet.
Bu saydığım camiler ayakta olanlardan bahsettim. 12, bu 4 tane camiden ibadete açık. İshak Çelebi zaten sürekli ibadete açıktı. Hasan Baba Camii, bir de yanında zaviyesi olduğu için o baba ismi ondan türbeden dolayı banisi de türbedar olduğu için. Hasan Baba Camii, Haydar Kadı, Hacı Mahmut, bunlar ibadete açık. Hacı Mahmut'la Haydar Kadı Türkiye Vakıflar Genel Müdürü tarafından restore edildi. İshakiye Camii, İshak Çelebi Camii ise TİKA tarafından restore edildi. Bunlar yapıların tamamı yani 1520-1506'dan 1560'lara kadar inşa edilen yapılar. Ancak erken dönem inşa edilen, 2. Sultan Murat döneminde inşa edilen Sungur Çavuş Camii, o da çarşı içinde, o maalesef yıkıldı 1980'lerde. Yıkıldı. Şimdi esas diğer önemli husus
nedir?
Bizim burada askeri okullar çok var. Askeri okulların olması, yani bir de şehirde işte meydanda Saat Kulesi yani ziyaretçiler için, bir de Zindan Kule var. Yani burada askeri okulların içinde bir de 3. Ordu taşındığı için Beyaz Kışla, bir de Kırmızı Kışla, iki tane büyük kışla var askerlerin yani kaldığı. Beyaz Kışla piyadeler için, Kırmızı kışla da süvariler için, atlılar için olan kışlalar. Bir de askeri idadi var. Askeri idadi bizim Türk tarihinde çok önemli yeri var. Ulu Önder Atatürk'ün okuduğu okul. Sadece Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa'nın okuduğu okul değil, burada Türkiye'nin Cumhuriyet, yani modern Türkiye'nin kuruluşunda veya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte önemli şahsiyetlerin okudu. Enver Paşa orada.
Öyle mi?
Mezun. Fuat Cebesoy.
Evet.
Oradan mezun. Fethi Okyar, ilk başbakanı Türkiye'nin oradan mezun. Bunun yanında İbrahim Temo, onun da şeyleri var. Hafız Hakkı Paşa, bunun yanında Hafız Hakkı Paşa'nın yanında Mehmet Tevfik Bilge. Mehmet Tevfik Bilge Türk Tarih Kurumu'nun kurucusu. Bir de bizim tarihimizde Resleli Niyazi, yani hep fıkralarda şeylerde geçiyor yani Resleli Niyazi'nin ismi. Onun eğitim gördüğü bir okuldan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani ikinci meşrutiyetin ilanını da sebep olan şahsiyetler, İttihat Terakki'nin de merkezi konumunda. Bir de Cumhuriyet'in kurucularının, ilk kurucularının, Atatürk'ün kurucu meclis olarak kabul ettiği kişiler de yanında, Cumhuriyet'in kurucuları da bu okuldan mezun.
Evet, o yüzden çok önemli bir
şey. Manastır. Askeri idadi dikdörtgen yapılı bir yapı. Ve açık avlulu. İki girişi var. Yani işte orada eğitim gören subayların bir girişi kaydı var, bir de çıkış.
Paralel mi bunlar?
İkisi de uzun, dar, yani dikdörtgen dedik ya, dar kenar kenarlarda, iki ucunda bir giriş bir çıkış kapısı var. İki katlı bir yapı, bir de bodrum katı var. Bir de büyük bir açık avlusu var. Yani yapının büyüklüğü 150 metre, bir de 80 metre. Yani 150 metre uzun, 80 metre geniş, büyük bir yapıdan, anısa bir yapıdan bahsediyoruz.
Taş bir yapı düşünüyorum ben.
Zemin, o bodrum kat moloz taş, üst kat tuğla. Yapının inşa tarihi 1865. Bu askeri idadinin. Ancak Atatürk'ün okuduğu yıllar 1886-89. Yani o yıllarda. Enver Paşa daha önce. Diğer arkadaşlar dönem arkadaşları. Yani aynı sınıfta olmasalar da dönem arkadaşları. Askeri idadinin önemi hem Türkiye siyaseti açısından önemli, hem de askeri idadi okulu bunu işte 1996'da hem Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla, Makedonya yani bu özel şey, yani cumhuriyet olunca, bağımsız devlet olunca, bu askeri idadinin iki katı Atatürk anısına tahsis edildi.
Çok güzel.
Ve Atatürk'ün o dönemde işte okuduğu dönemde 54 kişilik sınıfta aldığı notlar, sınıf kayıt numarası, yani öğrenci kimlik numarası falan, hepsi orada sergileniyor. Bir nevi müze şekline getirildi iki katı. İki katı da yani o dediğimiz bütün yapı değil de sadece büyük bir bölümü Atatürk'e mahsus.
Çok güzel.
Müze şekline getirildi. Burada bir de bunların yanında askeri okullara subay evi inşa ediliyor. Bunun güzel bir hikayesi var. Hikaye şu, yani tam Osmanlı inşa ederken Atatürk'ün mezun olduğu okulun hemen yanı başında, yani askeri idadenin hemen yanı başında subay evi inşası başlıyor 1911 yılında. Devam ederken çatıya doğru gelmişler. Osmanlı oradan çekiliyor. Fakat Bukreş Antlaşması ile çekilmesi gerekiyor. Ama inşaat bitmemiş.
Yarım kaldı.
İzzet Paşa son valisi. İzzet Paşa devletten, İstanbul'dan gelen ödenek, yani binanın tamamlanması için gelen ödeneği Sırp komutana teslim ediyor, yapıyı tamamlayın diye. Yani bu da Osmanlı, oradan biz tamam belki şimdi çıkıyoruz ama geleceğiz, yani bari yapıyı bitirin. Bu. Bir de meşhur Yeni Cami veya Hacı Mahmut Camii olarak adlandırdığımız, türkülerde de yer alan yapının önünde havuz var. Yani şadırvan ve büyük bir havuzu var. Havuzun üstünde fıskiye var. Atatürk'ün öğrencilik yıllarında işte askeri idadiden yeni camiye gelinceye kadar yakın 2-3 kilometrelik bir şirok sokak derler. Şirok sokak demek geniş cadde. Yani işte bu geniş cadde, bazılarında uzun cadde, bazılarında geniş cadde. Şirok sokak yani geniş caddenin her iki yanında yani Filibe'ye çok benziyor şehir olarak. Ve aynı dönem batılılaşma dönemi mimarisi hakim. O şadırvana askeri idadeden gelirken işte manastırı ziyaret edenler ne oluyor? Orada işte Atatürk'ün işte o evlerden orada tam Yunanistan'a çok yakın manastır. 5 kilometre Yunanistan sınırı var. Yani hemen yanı başında da Florina kasabası var. Yani bugünkü Yunanistan tarafında. Askeri idadiden yeni camiye gelinceye kadar orada işte Atatürk'ün gençliğindeki bahsedilen sevgilisi Eleni Hanım'ın evi hala duruyor.
Çok güzel.
Ve bu hikayeyi yani manastırlılar sürekli dile getiriyor. Şarkılarında da işte evet. Manastırda bir var bir havuz türküsü de buradan geliyor.
Çok güzel.
Böyle bir şeyde manastır ordu eviyle dediğim hikaye burada. Bir de manastırda çıkan gazeteler var. Yani nedir? İttihat Terakki'nin çıkardığı Neyiri Hakikat gazetesi. Manastırda çıkıyor. Ve bu gazete yani ikinci meşrutiyetin ilanını buradan manastırdan ilan ediyor. Ve olduğu gibi Resneli Niyazi Bulgar çeteleriyle çatışan, Balkanlarda o dönemde çok büyük çatışmalar oluyor. Hem Bulgar çeteleriyle hem Sırp çeteleriyle. Olduğu gibi Resneli Niyazi ve Bulgar çeteleriyle dağlarda çatışan asker İstanbul'a ikinci meşrutiyetin ilanı ve Abdülhamid'i tahttan indirmeye o Baba Ali olayına geliyorlar ve ondan sonra herkes tahttan indirince herkes tekrar geriye dönüyor. Burada önemli husus nedir? Resne'li Niyazi'nin hikayesini de hemen Resne Ohri ile manastır arasında Resne kasabası var. Resne'li Niyazi'nin de sarayı var. Yani Ohri ile Resne arası 40 kilometre. Manastırla Resne 15 kilometre. Yani yakın bir kasaba. Fakat Resne'li Niyazi Ohri kaymakamı o dönemde. Fakat istediğini meşrutiyetin ilanından sonra ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra istediğini alamayınca Fransa'ya büyük elçi olarak giden arkadaşlarından ne oluyor? Bu da oradan bir fotoğraf gönderiyor Versay'dan. Bu da aynı fotoğrafa bakarak Resne'de küçük bir kasaba, Resne'de büyük bir saray inşa ediyor ve saray duruyor. Yani bütün Resne'yi günümüzde içerine soksan sığabilir. Resne'yi Niyazi kendisine saray yaptırıyor. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Balkanların işte böyle bir tarihi manastırın hem tarihi yönden hem de Türkiye'nin kurucularının yetişmesi bakımından çok çok önemli var.
Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Bize manastırdan bahsetti hocamız. Böylelikle nihayetlendiriyoruz. Programımızı Kadriye Şenel hazırladı. Programı Sefa Aktan'da çalıştık. Ben Yasemin Pamukçu. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.